Ayrım 25. Sayfa 273'ten devam. Türk ordusu, yerli ve yabancı düşünür ve yazarların her fırsatta oy birliğiyle ifade ettikleri gibi bir halk ordusudur. İçten istekleri, halkın refah ve mutluluğun sağlanması yolundadır. Göğüs gererek söylenebilir ki Türk ordusu, gerçek milliyetçi ve vatanperver insanların başka bir alan veya meslek grubunda olduğundan daha yoğun bulunduğu bir topluluktur. Özet olarak, bu biçimde nitelendirdiğimiz insanların gelir dağılımının anormal ayrılıklar gösterdiği ve başkentte nüfusun %65'inin gecekonduda yaşadığı bir düzen içinde milletin doyumsuzluğu sonucu acı bir doyumsuzluk duyacağı doğaldır. C. Anayasa. Bu konuda ortak yargı görkemli bir anayasaya sahip bulunduğumuz fakat anayasanın devleti yüklediği görevlerin tam yapılmadığı yönündedir. D. Partilerin durumu. Siyasal partilerin kimi ve zümre ayrı yararlarını gerçek görevlerinden üstün tuttukları, iktidarda veya muhalefeti iken ülke yararlarının gerektirdiği eylemlerin 4 yıllık dönem sonunda elde edilecek oy kaygısı ile bir kenara itiliverdiği yargısı egemendir. Seçim sonu aksaklıkları, ülke davalarını yeterince eğilebilecek nitelikten yoksun kişilerin meclise girmeleri sonucunu doğurmaktadır. Seçilmek için yüz binlerce lira harcayan bir kişinin seçildikten sonra bu ağır yükün altından kolayca kalkabilmesinin nedenleri akıllarda sorular yaratmaktadır. E. Basın ve TRT. Basın ve TRT, sorumsuzluk ve özellikle basının büyük bölümünde düzey düşüklüğü söylenmektedir. Sağ-sol çizgisi üzerinden yerlerine göre yayın kurumları, gizli komünizm propagandası yapabildikleri gibi açıkça aşırı sağ fikirlere yayabilmekte, hilafet özlemini dile getirebilmektedirler. F. Ekonomik durum. Türkiye'nin ekonomik bir çöküntü içinde bulunduğu ve çöküntünün derinleşmekte olduğu, sokaktaki adamın bile açıkça kabul ettiği bir gerçek olarak ifade edilmektedir. İç ve dış ticaretteki ahlak bozukluğu, devlet dairelerinden alabildiğine rüşvet, para değerinin sürekli düşmekte olduğu, vergi sisteminin bozukluğu ve mal güvenliğinin artık var olmadığı aile söyleşilerin başlıca konular arasındadır. Düşünülen çözümler. Batur'un bu biçimdeki konuşmalarda görüldüğü gibi, önce eleştiriden sonra çözüm yollarıyla kimi önerileri konuşmasının kapsamına almaması ciddiyetle bağdaşamazdı. Ancak o, elindeki metnin düşünülen çözümler bölümünü geçerek okumayı sürdürdü. Düşünülen çözümler. Hava kuvvetleri mensupları her ne kadar demokratik düzen içinde istenilen düzeye yükselinebileceği inancını şimdilik yitirmemişlerse de iyi gidişe işaret olabilecek köklü önlemlere hala gelişilmeyişin düş kırıklığı yaratmakta olduğunu, hikamete ve rejime inancın sarsılmakta olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle hikametin sağ görüşlü davranarak olağanca hızla ve büyük bir cesaretle aşağıdaki hususları gerçekleştirmesi gerektiğini ifade edilmiştir. A. Vergi reformu, B. Toprak reformu, C. Eğitimde reform, D. Devlet yatırımlarının oy kaygısından kurtularak ekonomik kalkınmayı hız verecek yöne çevrilmesi. E. Devlet otoritesini temsil eden kuvvetlere milletin saygı ve güvenini sağlayacak bir yön verilmesi. F. Atatürk ilkelerine bağlılık, G. Dış ticaretin devletleştirilmesi, H. Seçim kanununun düzeltilmesi. 13. Bu toplantının bende bıraktığı izlenimi şöyle özetleyebilirim. Arkadaşlarım, gerçek Atatürkçü, vatansever, Türkiye'nin kalkınmasını gönülden isteyen, demokratik rejimine inançlı olan kişilerdir. Ancak bizdeki bilgi alışverişi ve asları aydınlatma inancına bağlı olan eksik. Silahlı kuvvetler mensuplarının dar ifade kalıpları içinde, örneğin Atatürk'ün çizdiği yolda, anayasa düzeni içinde, her çeşit akımın ve politikanın dışında vesaire gibi ilkel sloganlarla doktrine edilmek istendiği. Oysa, günün koşulları ve fikir akımları karşısında bu ilkel yöntemlerin yetersizliği nedeniyle generalliğe de yükselmiş olsa, bilgilerinin çoğunu sol akımlı basın ve kitaplardan tek yanlı sağladıklarını ve bu nedenlerle ola gelen ve olabilecek olayları ve fikri akımları bir ölçüde yanlış gözlemekte olduklarını gördüm ve doğaldır ki üzüldüm. 14. Bu nedenle ikinci gün yaptığımız toplantıda gizli sorunların bir bölümünü ve öteki sorunları doğru kanılarda birleşerek yanlış kanılarda durum, neden ve doğruları açıklayarak kendini doyurmaya çalıştım ve anladığıma göre bu sonucu bir ölçüde sağladım. 15. Bu konuşmam sırasında aşağıdaki konulara değindim. A. Türkiye'deki aşırı akımlar ve faaliyetler. 1. Sol. 2. Sağ. A. Dini. B. İktisadi. iktisadi. 3. Öğrenci, işçi, köylü hareketleri, sağın ve solun bunlara katılması. 4. Kürtçülük, Alevilik, Hellenizm ve Patrikhane, Ermenilik. B. Partilerin tek tek durumları. C. Anayasamız. D. Anayasa kurumları, bu arada Anayasa Mahkemesi, Yargıtay. E. Adliye. F. Mülki idare ve yerel memurlar. G. Üniversite, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve basın. H. Ekonomik durum ve bu arada 1. Devletçilik, 2. Özel sektör, 3. Karma ekonomi, 4. Yabancı ve yerli sermaye, 5. Yatırımlar, 6. Gelir dağılımı, 7. Vergi sistem ve adaleti. I. Ağalık, toprak reformu. J. Parlamento hükümet. K. Silahlı kuvvetler yüksek kademesi, yani komutanların durumu. 16. Bu açıklamalarımın ana noktalarını şöyle özetleyebilirim. A. Sosyal ve ekonomik sorunların çoğu asırlardan beri vardır. Eski oranla belirgin ayrım, anayasanın verdiği özgürlükler önünde ve çağın haberleşme olanaklarıyla sorunlar toplumun bilgi sınırları içerisine girmiştir. Bu nedenle konuya ilgi fazladır. B. Anayasamız teorik olarak mükemmeldir. Bünyeye uygun olup olmadığı tartışılabilir. Ayrıca bugün kimi maddelerin ifade ettiği anlamlar üzerinde de değişik görüşler ve anlamlar çıkarılmaktadır. C. Partilerin anayasayı ve devlet düzenini anlayışta asgari müştereklerle birleşmesi gereklidir. Partiler, aşırı akımların destekleyicisi ve temsilcisi olmayı bırakarak ekonomik ve sosyal açıdan daha açık doktrinlere sahip olmak ve bu doktrinler anayasa müşterek anlayış içine kalmalıdır. D. Hiçbir hükümet bu millete fenalık etmek için iş başına gelmez. Hiçbir hükümetin elinde de yüzyılların sorunlarını bir anda çözecek sihirli bir değnek yoktur. Ancak var olan sorunları yok saymak veya küçümsemek doğru değildir. Artık kimi sorunların ciddiyetle eğilmek, kimi reformlara girişmek ve sonu oy yitirmesine varsa da neden ve amacı millete açıklamak ve milleti ülkeyi kurtaracak amaçlar üzerine birleştirmek gerekir. E. Aşırı sol tehlikeyi küçümseme fikrine katılmam. Aşırı sağ kadar aşırı solda yalnız rejimin adı açısından değil, fakat devletimizin ve milletimizin geleceği açısından büyük tehlikeler göstermektedir. Parti ayrımına bakmaksızın, ana tehlikeler üzerine fikir birliğine varılarak devlet otoritesini sağlayacak yeni yasalar meclislerden geçirilmeli, alınacak sosyal ve ekonomik önlemlerde huzur ve sosyal adalet sağlanmalıdır. F. Basın ve TRT baskı değil fakat kesin düzene alınmalıdır. G. Anayasa düzeni içinde olduğu ki denetlenmesi koşuluyla hükümetler yürütmede daha da güçlendirilmelidir. H. Özerkliğin devlet içinde devlet oluşu gibi yanlış anlamlar düzeltilmelidir. I. Seçim kurumunun düzeltilmesi ve parlamentoyu bugünkü üstünde bir düzey ve saygınlık kazandırması gereklidir. 17. Silahlı Kuvvetler Komuta Heyeti'nin devlet düzeni içinde durumuna gelince, arkadaşlarıma şu noktayı açıklamak zorunlu duydum. Komutanların silahlı kuvvetler bünyesindeki ve devlet düzeni içindeki yeri bellidir. Komutanların seçim ve atamalarının nasıl yapılacağı da yasada yazılıdır. Yürütme organı, yani hükümet, bir komutanı seçerken gerek askeri görevini yapabilme niteliği, gerekse yürütme organı ile bağdaşıp bağdaşamayacağı noktalar üzerinde durur. Seçilen komutan da görevi kabul ettiğine göre yürütme organı ile askeri müştereklerle beraber demektir. Hizmet süresi sırasında sorunları değerlendirme ve uygulamadaki görüş ayrılıklarını komutanlar güvenlik kurulunda ifade edebilirler. Ancak güvenlik kurulu danışma içeriğindedir. Görüş ayrılıkları giderilemezse gayet normal bir hak olarak yetkili otoriteler komutanı görevinden ayırır ve komutan kendisi görevden ayrılır. Kararsızların, isteklilerin, hakları yenmişlerin, iki yüzlerin birleşmesi halinde durum denetimden çıkar. Konuşmasının sonunda Orgeneral Batur, sonuç ve sunacağım öneriler diyerek şunları ekledi. 1. Hava kuvvetlerinde yapılan toplantıdaki generallerle bana ait fikirleri sizlere ifade ettim. 2. Fikirlerde sola kayma vardır. Sol yayınların kişiler üzerine çekici etkileri ve kızdıkları sağa karşı fiili birleşme değil fakat fikri birleşme olanağı yarattığı görülmektedir. 3. Bu durumun daha genç kuşakta daha güçlü olduğu varsayılabilir. 4. Bu nedenle Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarımız tarafından açıklanan olayın önemli olduğu kanısındayım. Fikirler kitlelere mal edilmeye başlanırsa örgütlenme kolaylaşır. Örgütlenme, hücre çalışmasına geçince izleme ve denetleme çok güçleşir. 5. Bir fiili hareket halinde kararsızlar, istekliler, hakları yenmişler, iki yüzlülerin birleşmesi halinde durum denetimden çıkabilir. Bu nedenlerle A. Silahlı kuvvetler içinde politika ile uğraşmayalım, altımız sağlamdır, otoritemiz tamdır, istediğimizi yaptırırız iyimserliğinden uzaklaşarak 1. Okullarda yetiştirdiğimiz öğrenciler 2. Kıtalarımızdaki subay ve as subayı saptanan fikir ve amaçlar çerçevesinde doktrine etmeyi B. Hikometimizin gerekli sosyal ve ekonomik önlemleri almasını ve devlet düzeni kuracak yasaları çıkarmasını uygun bulmaktayım. Karamsar değilim. İyimser de değilim. Başarırız. Yeter ki gerekli önlemler alırım. Bilgilerinize sunarım. Muhsin Batur, Hava Orgeneral, Hava Kuvvetleri Komutanı. 3. Odak noktalarındaki tartışmalar. Muhsin Batur'un açtığı yol artık MGK'nın gündemlerinde bir numaralı konu olmaya başladı. Parlamento ve sokaktaki olaylarla yayın organlarındaki tartışmalar giderek MGK'nın hemen her toplantısında ele alınıyordu. Burada da sivil asker arasındaki tartışmalar giderek yeni boyutlar kazanıyordu. İktidarın bir demokratik devlette o devletin sağlıklı bir düzen içinde yaşayabilmesi için sivil asker bütün güçlerinin el ele vermesine dayalı anlayışı, kimi kaygılar, kuşkular nedeniyle bilinen hedefe, sonuca varamıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, ordu üst kademesi, sokaktaki olayları bastırmakta devreye bütünüyle girerse, bu davranışının AP yanlısı bir eylem olacağı yargısındaydı. Oysa ordu, siyasal iktidarların yanındaymış izlenim verecek bir tutumu benimseyemezdi. Bunun yanı sıra ordu komutanlarının çoğuna başka bir yargı egemendi. 1960'ta Genelkurmay Başkanı Erdal Hunpaşa'nın zamanın iktidarının yanında yer almasıyla başına gelenlerden bir ibret dersi çıkarmışlardı. Ordu kademeleri eski DP'nin sürüp gitmesi olduğunu inandıkları, saklayan da yoktu ya, AP iktidarının yanında eylemli biçimde yer alırlarsa bunun ortaya çıkacak bir fiili durumda kişilikleri açısından olumsuz sonuçlar vereceğinden kuşku duyuyorlardı. Sokaktaki ciddi eylemlere silahlı biçimde kalkışılırsa ve bunun sonucu kan dökülürse günü gelir, örneğin Muğlalı Paşa gibi mahkemeye verebilirlerdi. Muğlalı Paşa, doğudaki kimi isyan durumunda olan günlerde bir mağaraya kapadığı 33 kişiyi kurşuna dizdirmişti ve olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra askeri mahkemeye verilmişti. Daha sonraki bölümlerde resmi ve açıklanmayan tutanaklarını açıklayacağımız Milli Güvenlik Kurulu'ndaki tartışmalarsa kamuoyuna saptırılarak yansıtıyordu. Bu yansımalar gerçek yüzüyle karşılanmadığı için Milli Güvenlik Kurulu'nda asker-sivil çatışması başka boyutlarda asker ve sivil kamuoyuna iniyordu. Örneğin Milli Güvenlik Kurulları'nda sonra çıkan böylesi bir yazıda haberin başlığı şöyleydi. Paşalar oyuna getirildiler. Yazı metni, bütçe görüşmeleri tam bir ilgisizlik içine geçerken kamuoyunun dikkati Demirel'in payandalı hikamet haline getirmek istediği Milli Güvenlik Kurulu'nun bu ayın sonlarına doğru yapacağı toplantıya çekilmiş bulunuyor diye başlıyordu. Sonra şöyle sürüyordu. Geçen toplantıda Genelkurmay Başkanı Tağmaç 27 Mayıs öncesini hatırlatan günler yaşıyoruz diye bir çıkış yapmıştı. Demirel bu benzetmeyi itiraz etti. Bugünkü durumla geçmiş durum arasında bir benzerlik yok. Haber, anarşiye karşı önlem alınması isteyen büyük paşaların Demirel tarafından uyutulduğunu vurguluyor, çıkarılacak bir bildiride paşaların karşı çıkmalarından söz ediliyor, kamuoyunda tepki yaratan bu bildiriyle ilerici ve 27 Mayısçı kamuoyunun komutanların iktidarın safında yer aldıkları kuşkusuna düşürdüğünü belirtiyordu. Şunlar bekleniyordu. Demirel, Tağmaç'ın dahi yakınlarına itiraf ettiği bir politik oyun çevirmişti. Fakat bu oyunun yaratacağı tepkilere de katlanması gerekecekti. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kimi komutanlar bu politik oyun üzerine duracaklardı. Bütçeden sonra Demirel'in düşmesi beklenmekteydi. Fakat bir Çağlayangil'in ya da başkasının gelmesiyle ne değişecekti? Bu çabalama kaptan çabası daha ne kadar sürüp gidecek belli değildi. 4. Tartışmaların içeriğini veren tutanaklar. Kamuoyuna yansıyan Milli Güvenlik Kurulu tartışmaları tarafların gerçek sözüyle yazılamadı. MGK'da bütün konuşmalar ses alma araçlarıyla saptanıyordu. Bu arada MGK'ya giren bakanların bir bölümü konuşmaları olduğu gibi yazıyorlardı. MGK'daki konuşmaları saptayan ses alma araçlarının bantları ne oldu, nerede duruyordu, çözülüp basılmış mıydı belli değildi. Batur'un MGK'da yaptığı biçimde bir konuşmayı yetkili olup olmadığı da aylarda tartışma konusu için edilmişti. Fakat 28.12.1970'te, 25.Ocak.1970'te Batur'un yaptığı yazılı konuşmanın tartışılarak sürdüğünü gösteren bir MGK toplantısı yapıldı. Konuşma şöyleydi. Muhsin Batur, Hava Kuvvetleri Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek kişinize verdiğim rapor çeşitli görüşlere yol açtı. Yetkin var mı yok mu tartışıldı. Anayasanın 3. maddesine göre ve 129 numaralı Güvenlik Kurulu yasasına göre kurul olarak tavsiye kararı almaya yetkiliyiz. O halde kurul üyesi olarak ya da ülkenin sorunları hakkındaki görüşlerimizi söylemek yasal hakkımızdır. Ben kuvvet komutanı olarak uçak üzerinde konuşabilirim. Herhangi sosyal ekonomik sorunda görüş bildirebilmem denilemez. Biz silahlı kuvvetlerin duyduğu huzursuzluğu ortaya koyduk. Siyasal partiler arasındaki çatışmalara girmeyiz. Ancak huzursuzluk silahlı kuvvetlere geçmiştir. Susarsak 27 Mayıs öncesi komutanların durumuna düşeriz. İkamete yanlış bilgi vermek istemeyiz. Bu durumda görev yapmış olmaz, devleti ihanet etmiş oluruz. Biz buhranların ekonomik sosyal nedenlerinden ileri geldiğini ve hızla çözüm önlem almasını söylüyoruz. Marksist değiliz. Türkiye'de bu düzen ayakta kalabilir mi? Memur ödün vermiyor. Siyasi partiler ödün vermiyor. Toplumda ilerleme son derece zayıf. Durumdan herkes yakınıcıdır. Bunlara çare bulunacağını söylemektedir. Bundan memnun oluruz. Çare bulunmazsa buna bir milli çare bulmasını ifade ediyoruz. Süleyman Demirel, Başbakan. Günün geç saatinde konuyu sınırlarını dar tutarak sunacağım. Demokratik yönetim biçimini halk kabul etmiştir. Bunu söylemekte yarar görüyorum. Kurulumuz çok önemli bir görev yapmaktadır. İster istişare olsun, ister olmasın, seçkin heyetiniz sorunlara doğru teşhis koyup önlemlerde anlaşamaz ise dışarıda sonuç alamamız olanaksızdır. Geçen 10 yılda çok olaylar görüldü, yaşandı. Ulusal devrim ordusunu gördük, silahlı isyanlar devrizini gördük. Hiç kimse iyi niyet olmadığını söylemez. Daha açık konuşayım. Asgari müştereklerde anlaşmamız gerek. Sorunlara bakış biçimimiz ayrılıklı olabilir. Yaklaşma biçimlerimiz ayrılıklı olabilir. Umarım ki olayların nedenlerinde görüş birliğine varacağız. 27 Mayıs ihtilali bir anayasa bunalımından doğdu. İhtilal yeni anayasa getirdi. Ancak yakınmalar bitmedi. Yakınmalar anayasadan. Anayasa dışında neler var? Bir de ona bakalım. Yani anayasanın eksiklerinden, işlemeyen yanlarından başka ne gibi kusurlar var? Üniversiteler birer arena durumuna geldi. Öğrenim ve öğretim özgürlüğü zedelendi. Ancak bugün artık yürütmenin haksızlığından, özgürlükleri boğduğundan yakınmalar yok. Yasa dışı ve keyfilikten yakınmalar yok. Patlama zulümden doğar. Zulüm olmadan patlama olmaz. Bugün kimse özgürlük isteriz diye bağırmıyor. Özgürlük mücadele açar. Kısa sürede savaşım güç kazanır. 300 bin nüfusu Gaziantep'te 25 polis var. 10-15 bin nüfuslu merkezlerde 4-5 polis asayişi korumaktadır. Koruyabilmektedir. Sorun nereden geliyor? Aydınlara gelmek istiyorum. Dünyada özgürlüğün önderlerini her zaman aydınlar yapar. Bizde ise tersine oluyor. Eğitim özgürlüğü saldırıya uğrayıp zedelenince aydın özgürlüğü koruyacak yerde anarşi taraflısı oluyor. Bu olmaz. Biz cumhuriyet hikametiyiz. Bir sosyal anlaşmayla geldik. Biz bir sonucuz. Kendiliğimizden gelmiş değiliz. Seçimle geldik. Seçimsiz demokrasi olmaz. Vatandaş seçmesini bilmez dediniz mi o zaman anayasa ölür. Anayasa her şeyi düşünmüştür. Her şeyin önlemi getirilmiştir. Çıkan olaylar ciddidir. İktidarı yıkmak için belli kaynakların kışkırtması vardır. Biz iktidara kendiliğimizden gelmedik. Yani kimse istekli olmadı da iktidar bizim üzerimizde kaldı. Denemez. Kimse iktidarı bir yere bıraktı, unuttu, biz bulup alıvermiş değiliz. Sayın Batur, bu olayların nedenleri ekonomik sosyaldir dediler. Ekonomik sosyal sorunda neler var bir bakalım. İktidara nasıl geleceğini ve nasıl gidileceğini anayasa saptamış. Kalkınmayı plana bağlamış. Plan meclislerin onayından geçmiştir. 119 milyar yatırım denmiş, %7 kalkınma hızı, %2,5 nüfus artışı, %2 halka, %2 yeni yatırımlar için tasarruf, bütün bunlar apaçık şeylerdi. Sanayi, ulaştırma, enerji, turizm, konut gibi konularda 55 ana tercih yapılmış. Nedenler, ekonomik sosyal denince bunu bilmek isteriz. Neyi yaparsak olaylar durur. Teşhisi doğru yapalım. Önce anarşi grupları ne istiyor ona bakalım. Ortada prototip model yok. Bizzat kendisi var. Bağımsız Türkiye diyorlar. NATO'dan çıkalım diyorlar. Türk halklar Hora Kürdistan diyorlar. 6. filo defol diyorlar. Sonra düzen bozuktur diyorlar. Ancak hemen arkasından ne istediğini de söylüyor. Marksist düzen istiyorum diyor. Bu anayasa varken böyle bir şey olanaklı mı? Neyi yaparsak bunları sustururuz. Plana göre yapılan kalkınma başarıyla yürümektedir. Türkiye, OECD raporuna göre Japonya'dan sonra 68 devlet içinde kalkınma hızı bakımından ikinci gelmektedir. Yakınma nedendir?